Ayrım 11.
Helsinki Duruğu'nda yaşananlar. 10-11 Aralık 1999 devlet başkanları ve başbakanlar Duruğu, Türkiye'nin adaylığı bakımından sadece bir formaliteydi. Adaylık kararı 7 ay önce verilmişti. Atina'da bilinen nedenler ile avantaj elde etmek için bunu desteklemişti. Ancak Türkiye'den göstermelik adaylık karşılığında bazı somut ödünler koparmak istiyordu. Ege ve Kıbrıs konularında. Helsinki öncesi Atina ve AB'nin diğer 14 üyesi görüşmelere, pazarlıklara başladılar. Şimdi Ankara'ya karşı iyi polis, kötü polis oyunu oynanıyordu. Sözüm ona 14'ler Yunanistan'ın veto etmemesi için çaba harcıyorlardı. Atina ise ödün isterim diye dayatıyordu. 1994'ün Kasım ve Aralık aylarındaki senaryo 6 yıl sonra tekrarlanıyordu. Para oyunlarında müşteri kızıştırma numarası gibi Ankara ve Türk kamuoyu heyecanlandırılıyordu. Ellerinde de çok güzel bir araç vardı, medyamız. Medyamız, acaba Türkiye aday olacak mı yoksa olmayacak mı bahsi üzerine oyunlar oynatıyordu. Adaylık gerçekleşirse sanki Türkiye AB'nin içine giriyormuşçasına bir hava estirtiyordu. Aynı hava 6 Mart 1995 belgesi imzalarken de estirilmişti. Oyun aynı oyundu. İşin ilginç yanı içeride ve dışarıda dar bir çevrenin bu oyunun senaryosunu yazmış olmalarıydı. 66 milyon insan resmen alay ediliyordu. Aynen 6 Mart 1995'te olduğu gibi. Helsinki'ye birkaç hafta kala göstermelik adaylığın Atina'nın talepleri doğrultusunda bazı koşulları içerdiği anlaşıldı. Başbakan Ecevit sürekli olarak adaylık koşullu gelirse geri çevireceğiz dedi. Bu açıklamasını en az 4-5 defa televizyon ekranlarında kendi sesinden dinledim. İçim rahatlamıştı. Ecevit ciddi bir devlet adamı gibi tavrını ortaya koyuyordu. Üstelik hemen her gün tekrarlıyordu, kararlıydı. Helsinki'de toplanan doruktan karar geldi, adaylık koşulluydu. Ege ve Kıbrıs konusunda koşullar vardı. Ege konusunda 2004'e kadar uyuşmazlık giderilemez ise Lahey Adalet Divanı'na gidilecekti. Bu zaten Atina'nın istediğiydi. Kıbrıs konusunda ise çözüm sağlanamasa bile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi GKR'ye, AB'ye göre Kıbrıs Cumhuriyeti olarak AB'ye alınacaktı. Bu iki koşul Atina'nın yıllardır Türkiye'ye kabul ettirmek istediği koşullardı. Ege'de Atina'ya göre sorun sadece kıta sahanlığı sorunuydu. Atina Lahey'e başka bir sorun yok, kıta sahanlığı belirlediği gidecekti. Bunu Simitis açıklamıştı. Yok dedikleri sorunlar Atina'nın kendi lehine yorumlayarak hallettiği dört temel sorundu. En az kıta sahanlığı kadar önemliydi. Hava sahası, FIR hattı, küçük adalar sorunu, Yunanistan'ın tek yanlı aldığı 6 mil kara sulara kararı ve Yunanistan'ın ya fiilen kendi lehine çözdüğü ya da kendi lehine çözmek üzere olduğu sorunlardı. Ege'de Yunanistan, Türkiye'yi AB adaylık kıskacılığı içine almak, bütün sorunları tek yanlı halletmek istiyordu. Kıbrıs konusu daha da vahimdi. Rumların ve Atina'nın ödünü istedikleri Ankara tarafından kabul edilmeyeceğine göre uyuşmazlık çözülemeyecek çözüm olmasa da Kıbrıs Cumhuriyeti AB'ye alınacaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buhar olup uçmuş sayılacak, ada dolaylı yoldan Yunanistan'a AB marifetiyle katılmış olacaktı. Yeşil hattın karşı tarafına AB gelmiş olacaktı. Günlerdir koşullu adaylığa hayır diyeceğini söyleyen hükümet ve Ecevit son gece evet diyiverdi. Evet'ten önce gece yarıları AB yetkilileri Ankara'ya geldiler, ısrarda bulundular. Daha önemlisi Mesut Yılmaz ve bazı DSP'li bakanlar da evetçi lobide yer aldılar ve Ecevit'i çökertiverdiler. Hayır diyeceğini söyleyen Ecevit evet demişti. Kendi kendisiyle çelişmişti. Bu çelişkiyi kendisi de dile getirdi. Evet dedim ama içime sindiremedim diye itirafta bulundu. Bu evet Ecevit için olduğu kadar Türkiye için de büyük bir talihsizlikti. Doğru bir ifadeyle talihsizlik sözcüğü Ecevit'in şahsı için söz konusu olabilir. Ancak Türkiye için bu olay tarihi bir hataydı. Çok geçmeden Türkiye bu tarihi hatanın sonuçlarını katılım ortaklığı belgesi KAOB ile ve Aralık 2000 Nis Doruğu ile buram buram yaşamaya başlayacaktı. Helsinki Doruğu sırasında o dramatik saatlerde Ankara hükümetinin hem içeriden hem de dışarıdan çökertilmesinde AB lobisi etkili olmuştu. 1995'te Türkiye'nin boynuna takılan halkaya 11 Aralık 1999'da ikinci bir halka daha perçinleniyordu. Türkiye'ye koşullu adaylık verilmesine ve Ankara'nın buna evet demesine en fazla sevinenler kimlerdi? İçeride AB lobisini yürüten büyük sermaye çevreleri, PKK ve bölücülere destek veren sivil toplum örgütleri, Atatürk düşmanları ve Atatürkçü düşünceye karşı çıkan numaralı cumhuriyetçiler ve tabii Atina ve Brüksel. 1995'teki koalisyon Helsinki Doruğu'nda da gücünü göstermişti. Arkadaki büyük ortak ise Washington idi. Amerika'da çok sevilmişti. Yunanistan Başbakanı Simitis, Helsinki'nin hemen ardından tarihi açıklamasını yapıyordu. Türkiye aday olmuştur. Bu adaylık ile somut yükümlülükler altına girmiştir ve bu yükümlülüklerini yerine getirmekte mükelleftir. Ve Simitis Helsinki'den Atina'ya dönüşünde zafer kazanmış bir kumandan edası içinde büyük bir coşku ile karşılanıyordu. Aday etiketli Türkiye ve etikete eklenen koşullar. Türkiye artık yeniden AB himayesi altına alınmıştı. İçeride ve dışarıda bunu isteyenler artık mutluydular. Medyamızımız zafer çığlıkları atıyordu. Bu zafer çığlıkları Atina'dakiler ile birleşiyordu. Helsinki sonrasında durum. Mayıs 1999'da dar bir çevrenin kapalı kapılar ardında planladığı operasyon Helsinki'de Ankara'nın çökertilmesiyle noktalanmıştı. Türkiye artık AB'nin kolları arasındaydı. Helsinki'nin hemen ertesinde AB'den Günter Verheugen, Brüksel'deki basın toplantısında merak edecek bir şey yok. Biz Türkiye'ye tam üyelik için hiçbir güvence vermedik diyordu. Bir basın toplantısında da ancak bu kadarı söylenebilirdi. Verheugen'in merak edecek bir şey yok. Biz Türkiye'yi hiçbir zaman içeri almayacağız. Sadece himayemiz altına aldık demesini herhalde kimse bekleyemez. 2000 yılının ilk aylarında diğer 12 aday ile düzenli görüşmeler yapıldı. 6 tanesi için tam üyelik görüşmelerine başlandı. Diğer 6'sına güvence verildi. Ancak Türkiye'nin adı bile geçmiyordu. İş Helsinki'de noktalanmıştı. Ve bu arada Yunanistan 1996'da işlemesi öngörülecek mali yardıma koyduğu vetoyu hala sürdürüyordu. Türkiye'nin aday olmasını Türk-Yunan dostluğunun yeri göğü inletmesinden sonra bile. Türkiye'nin uluslararası basındaki yeri 12+1 olarak gösteriliyordu. AB yetkilileri Brüksel'de Türkiye çok farklı bir aday, onun çok özel bir durumu var diyebiliyorlardı. Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Slovakya'nın hiçbir özel durumları yoktu da acaba neden Türkiye'nin vardı çok açık. AB'nin çizdiği geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri haritasında Türkiye bulunmuyordu. Türkiye AB'nin himayesi altına alınmak için aday yapılmıştı. 2000'in ilk yarısında Atina'dan ve Brüksel'den talepler ve müdahaleler gelmeye başladı. AB ilgilileri Güneydoğu başta olmak üzere doğrudan müdahalelere başladılar. Almanya Ankara'yı atlayarak Diyarbakır Belediyesi'ne doğrudan mali yardım yapmaya çalışıyordu. Brüksel'den müfettiş edası ile gelenler kendi evlerinde gibi istediklerini yapıyorlardı. İsmail Cem bile bunlar kendilerini sömürge valileri sanıyorlar deme gereğini duydu. Kıbrıs konusunda baskılar arttı. AB parlamentosu, TSK Kıbrıs'ta işgalcidir. Oradan çıkmadan Ankara-Brüksel ilişkileri gelişmez diye karar çıkarttı. Türkiye'de Çikita Muz ithalatçısından insan hakları derneklerine kadar birileri Türkiye'yi Brüksel'e şikayet etmeye başlamışlardı. Haksız da sayılmazlardı. Türkiye artık AB'nin himayesi altındaydı. Şikayet yeri de Ankara değil Brüksel olacaktı. Ankara hükümetleri inanılması çok zor bir biçimde Türkiye'nin elini kolunu bağlıyorlar ve koca ülkeyi AB'ye girildiğini sanarak Brüksel'in himayesi altına sokuyorlardı. Bu arada TSK'yı ilgilendiren bir konu Ankara ile Brüksel arasında yeni bir tartışma başlattı. AB kendi silahlı gücünü Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği AGSK adı altında kuruyordu. 1999 NATO'nun ABD'deki doruğunda bunun kararı çıkmıştı. Ancak AB Avrupa'daki NATO güçlerini de kendi eylemlerinde kullanmak istiyordu. Buna TSK'nın NATO emrindeki güçleri de dahildi. Türkiye ise AGSK'nın içine alınmıyordu çünkü AB üyesi değildi. AB 1995'te ekonomik ve ticari olarak Türkiye ile kurduğu tek yanlı düzeni askeri alanda da kurmak istiyordu. Kararları AB verecek TSK, NATO güçleri de bu kararlar doğrultusunda kullanılacak. Sivil hükümetlerin 1995'te evet dediklerine TSK hayır demişti. Bu çok doğaldı, böyle tek yanlı bir düzen kurulamazdı. Türkiye'nin ulusal çıkarları ile taban tabana zıttı. 2000 ilkbaharında Ankara ve Brüksel arasında başlayan bu gerginlik 2001'in başına kadar henüz çözülememişti. Burada ilginç olan nokta şudur. Türkiye'yi aday yapan AB, AGSK'da sanki Türkiye sürekli olarak AB dışında kalacakmış gibi hareket ediyor, Türkiye üzerinde adaylık kıskacını da kullanarak baskı ve şantaj yapıyordu. Bu tutumda AB'nin gerçekten Türkiye'yi nasıl algıladığını ortaya koyan bir husustur. Katılım ortaklığı belgeleri ve NIS'i. 2000 yılının son 3 ayı Türkiye, AB siyasi ilişkileri bakımından normal uluslararası ilişkiler düzeyinin çok dışına taşan tek yanlı dayatmaları sahne oldu. AB'nin Helsinki sürecinin bir parçası olarak Türkiye ile ilişkilerinde adına katılım ortaklığı belgesi denen belgeyi Türkiye'nin de katılımıyla hazırlaması gerekiyordu. AB kendi taleplerini 8 Kasım 2000'de verdi. Bu belgede baştan beri AB'nin ve Atina'nın planladığı Kıbrıs dayatması vardı. Kıbrıs'ın 2001 yılına kadar çözüm sağlanamaz ise AB'ye alınacağı bu KOB'de belirtildi. AB Helsinki'deki koşullu adaylığın bir koşulu olan Kıbrıs'ı istiyordu. Ankara büyük tepki gösterdi ve ünlü Çankaya doruğu yapıldı. Ankara konfederasyon diyordu. Çözüm olmadan AB'ye giriş olmaz diyordu. Ayrıca son Cenevre dolaylı görüşmelerinde BM'nin tamamen Rum yanlısı formülünü reddediyordu. Türkiye'nin AB adaylığı ile Kıbrıs uyuşmazlığı arasında bağlantı kurulamayacağı açıklanıyordu. Sezer Denktaş hükümet ve genelkurmayın tam desteğiyle çıktı. Ayrıca dolaylı görüşmelerin bir oyalama olduğu, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ya da eşitlik kabul edilmeden artık görüşmelerin yapılamayacağı ortaya kondu. Helsinki'de Kıbrıs koşuluna evet diyen hükümet Çankaya Doruğu bu koşulu kabul etmiyordu. Bu aynen Tansu Çiller hükümetinin 6 Mart öncesi evet dediğine 28 Aralık Demirel Denktaş Deklarasyonu'nun hayır demesi gibi bir durumdu. AB Kıbrıs konusunda 1993'ten beri yürüttüğü sistemli politika içinde adım adım ilerliyordu. AB Kıbrıs konusunda hem uluslararası hukuk dışına çıkmıştı hem de adı üzerinde 1960 yılında kurulan Türk-Yunan dengesini siyasi olarak Yunanistan lehine bozmuştu. AB şimdi Enos istiyordu. Ankara işin özünde haklı olmasına karşın AB'nin aldatma ve taktik savaşlarına yenik düşmüştü. İlk ödün 1995'te, ikinci ödünde Helsinki'de verilmişti. Ankara bir yandan ödün veriyor, öte yandan da haklı olduğu hukuki ve fiili zemini korumaya çalışıyordu. Kıbrıs konusunda Türkiye'deki büyük sermaye çevreleri, Brüksel ve ABD baskıları Ankara hükümetlerini bu kaypak zemin içinde çelişkili bir duruma sokmuştu. Tansu Çiller hükümeti döneminde çizilen zikzaklar KOB'lerinde de sürüyordu. AB ve Atina Türkiye'nin içindeki zaafları çok iyi değerlendiriyorlardı. Durumun vahametini gören TSK arada çıkışlar yapmak gereksinimini duyuyordu. Aynı çıkış 28 Aralık 1995'te Demirel Denktaş Deklarasyonu aracılığı ile yapılmıştı. 2000 yılının son aylarında aynı trajedi yaşanıyordu. Çankaya Doruğu'nun kararlılığı karşısında AB lobisi ve Brüksel telaşa kapıldı. Brüksel KOB'ne son şeklini verirken krizin sürmesinden en fazla korkan çevreler ve taraflar şunlardı. Atina çok korkmuştu. Türkiye Brüksel ile ipleri koparırsa AB kanalı ile köşeye sıkıştırdığı Ankara'dan istediklerini alamayacaktı. Yine Türkiye ile tek başına kalacaktı. AB lobisini yürüten bazı büyük sermaye çevreleri telaş içindeydiler. KOB'ne son şekli verilirken Brüksel'de toplanmışlardı. Dışişleri Bakanı ve Ankara arasında devredeydiler. Kelimeler ile oynanarak yine AB'nin ve Atina'nın istediği oldu. Kıbrıs siyasi kriter yani koşul olarak Türkiye'nin sırtına yüklendi. Ege içinde 2004 takvimi Lahey yazıldı. Birinci KOB'ye hayır diyen Ankara, ikinci KOB'a evet dedi. İşin özünde ikisi arasında bir fark yoktur. Aynen Helsinki'de olduğu gibi Ankara'nın hayırı son anda evet'e dönüştürülmüştü. AB yanında Atina'da çok memnundu. Türkiye köşeye sıkıştırılmıştı. Bu arada ilginç bir şey daha oldu. AB parlamentosu Ermeni soykırım tasarısını kabul etti. Bu da yeni bir dayatma ve koşul olarak bu sefer AB parlamentosu kanadından Türkiye'nin AB kapısı önündeki duvara eklenen yeni bir taştı. Türkiye bir taraftan göstermelik aday yapılırken öte yandan da AB ile Türkiye arasında kalın duvarlar örülüyordu. Bu duvarların taşları Kürt meselesi, Ermeni meselesi, Kıbrıs ve Ege'den oluşuyordu. AB bir yandan ödün alırken öte yandan da Türkiye kapının önünde sürekli tutabilmenin araçlarını kullanmaya başlamıştı. Türkiye'nin verebileceği ödünler alınacak, veremeyecekleri de Türkiye'yi dışarıda tutmayı sağlayacaktı. Resim bu kadar netti. Bu net resmi bulanık hale getiren iki iç unsur vardı. Ankara hükümetlerinin zaafları, içerideki AB koalisyonu lobisi. Ecevit 1. KOB'dan sonra basına AB bizi aldatıyor açıklamasını yaptı. Bu açıklama bir başbakan için büyük bir talihsizliktir. AB'nin aldatmak istemesi çok normaldir. Kendi çıkarını koruyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı için aldatılmış konumuna düşmek herhalde kabul edilebilecek bir şey değildir. Ve son tango Nistor'u. Aralık 2000'de yapılan AB turu Türkiye için beklenen fiyasko ile sonuçlandı. Nis'te Ecevit'in fotoğrafıyla duvara asılan Türk bayrağı vardı ama ne yazık ki Türkiye yoktu. Koşullu Helsinki adaylığına koşullu katılım ortaklığı belgesini evet dedikten sonra ne bekleniyordu ki? NIS'te Türkiye için çıkan sonuçlar şunlar oldu. Evet, Türkiye aday bir ülke ancak Türkiye'ye bir takvim verilmedi. Sadece 2010 yılında gel bir daha görüşelim dendi. Türkiye AGSK'dan açıkça dışlandı. TSK AB'ye tepki gösterdi. Türkiye'nin dışlanması rahatsızlık yaratmıştı. TSK haklıydı. 1995'ten beri kademe kademe AB himayesine alınan Türkiye açık açık oyalanıyordu. Ve şimdi de askeri olarak tek yanlı bağlamak istiyorlardı. Diğer 12 aday ülke için takvim belirlendi. Onların AB ile ilişkilerinde üyelik için yürüyecekleri yol belli. Ancak Türkiye açıkça dışlandı. 1997 Lüksemburg Doruğu'nda bu dışlamayı açık açık söylemişlerdi. Türkiye'yi içeri almayacağız demişlerdi. Bu sefer AB aynı hatayı yapmadı. Sadece oyalama ve erteleme takvimini belirledi. 2010'a kadar sakın kapımı çalma dedi. Daha önce de ayrıntılarıyla belirtmeye çalıştım. AB'nin Türkiye'yi içeri almasının siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hiçbir akılcı gerekçesi bulunmamaktadır. AB Türkiye'yi içine almadan 1995'te kurduğu ve Helsinki'de perçinlediği tek yanlı ilişki düzenini sürdürebildiği kadar sürdürmeye çalışacaktır. Ve bu arada AB'nin ve Atina'nın istediği ödünler sağlanacak, Türkiye üzerinde bazı bölgesel hesaplar icra edilecektir. Bu yüzden önümüzdeki yıllar çok büyük sorunlara gebedir. İşin en kötüsü mevcut tek yanlı ilişki düzeni zaman için kemikleştikçe, ileride kimse bu tek yanlı düzeni değiştirebilme cesaretini gösteremeyecektir. Nedeni ise çok açıktır. Mevcut tek yanlı düzen geniş bir kesimin uyum sağladığı bir düzen olacaktır. Aynen sigara ya da alkol alışkanlığı gibi. Türkiye'nin Atatürk'te kırmış olduğu, Lozan'la perçinlediği bir yapı göstermekte olduğumuz iç zaaflar yüzünden yavaş yavaş altımızdan kayıp gitmektedir, hem de göz göre göre. 8. Bölüm. Türkiye'deki Avrupa Birliği lobisi. Türkiye'de bugün oldukça iyi örgütlenmiş bir AB lobisi bulunmaktadır. Bu lobi homojen bir özellik göstermemektedir. Hatta Türkiye içinde birbirlerine karşı olabilen bu çevrelerin Türkiye'nin AB'ye bağlanması konusunda birleştikleri görülür. Birbirlerinden çok ayrı özellikler gösteren bu çevrelerin Türkiye'nin AB'ye tam üye olması değil. Ama tek yanlı bağlanması konusunda her birinin kendine göre bir gerekçesi bulunuyor. Gerekçeleri de farklı olmakla birlikte bu çevrelerin farklı çizgilerinin kesiştiği tek nokta Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanması noktasıdır. Bölücülerden şeriat düzeni isteyenlere, ikinci cumhuriyetçilerden aşırı liberal ve küreselci çevrelere, zihnen devşirilmiş aydınlardan bazı büyük sermaye çevrelerine kadar geniş bir yelpaze söz konusudur. Bunlar içinde örgütlenmiş ve en sistemli çalışma yapanlar ise bölücüler ve büyük sermayenin bir bölümüdür. Aşırı dinci çevreler de 1995-2000 yılları arasında AB lobiciliği konusunda oldukça örgütlenmişlerdir. Türkiye'deki AB lobisinin ortak özellikleri şu başlıklar altında toplanabilir. Bunlar ulusalcı politikalara karşıdırlar. Atatürkçü düşünce konusunda ise ya bu düşünceye mesafelidirler ya da Atatürk düşmanı konumundadırlar. Bu çevreler küreselce düşünceyi savunurlar. Türkiye'nin ulusal bütünlüğü konusunda ise ya aşırı tolerans çizgisindedirler veya bölücü politikayı savunurlar. Solun bir kısmı da AB lobisinin içindedir. Bu kesim aşırı küreselce ve batı hayranı bir çizgi içindedirler. Aşırı liberaller de bu safta yer alır. Bunlar hem küreselce hem de uluslararası sermaye çevrelerine yakın bir konumda bulunurlar. Bazı solcularla aşırı liberallerin küreselleşme çizgisinde birleştiklerini görürüz. Türkiye'nin hem bugünkü düzenini iyi anlamak hem de yarınına yönelik politikalara ışık tutabilmek için AB lobisini oluşturan kesimlerin çok iyi anlaşılması, incelenmesi ve mercek altına alınmaları gerekmektedir. AB lobisinin parçalarını oluşturan çevreleri incelerken bu çevreler arasında bazı ortak özelliklerin ve geçişlerin de bulunduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmında ise 1995-2000 dönemi içinde yaklaşım değişiklikleri ortaya çıkmıştır. 1994-1995'te AB'ye karşı olan bazı çevreler daha sonra AB lobisi içinde yer almaya başlamışlardır. Şimdi AB lobisini oluşturan bu çevreleri ayrı ayrı ele alalım. 1. Bölücü çevreler. Türkiye'yi bölmek isteyen bu çevreler Türkiye'nin AB denetimi altına girmesini hararetle desteklemektedirler. İçerideki bölücü çevreleri AB'den de hem Brüksel olarak hem de AB üyesi ülkeler olarak yıllardan beri süregelen bir destek vardır. AB'nin Kürt meselesi başta olmak üzere bölücülüğe verdiği desteğin arkasında iki ana neden bulunmaktadır. A. İran, Türkiye, Irak, Suriye gibi Orta Doğu petrol bölgesi içinde ve çevresinde bulunan coğrafyada Kürtleri hem bölge ülkelerine karşı zayıflatıcı bir araç olarak kullanmak hem de kendilerini bir sıçrama tahtası olarak yanlarına çekmek. ABD'nin ve İngiltere'nin Körfez krizi sonrası askeri ve stratejik olarak Arap Orta Doğu'suna yerleşmeleri Almanya, Fransa ve İtalya'yı fazlasıyla rahatsız etti. Özellikle Kuzey Irak'ta ABD'ye ve İngiltere'ye bağlı otonom bir Kürt bölgesinin ve kimliğinin oluşturulması, 1991 sonrasında kıta Avrupa'sını karşı önlemler geliştirmeye yöneltti. PKK'nın AB ülkeleri tarafından sıcak bir biçimde desteklenmesi ile bu oluşum arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. AB için Türkiye'deki Güneydoğu veya Kürt meselesi, kıta Avrupa'sının petrol bölgesindeki uzun vadeli hesapları ile doğrudan doğruya ilgilidir. B. AB'nin Kürt kartını elinde tutmak istemesi, AB'nin Türkiye üzerindeki hesapları ile de ilgilidir. AB'nin yaratmak istediği Ermeni meselesi ile de doğrudan doğruya bağlantısı vardır. Bir taşla birkaç kuş vurmak söz konusu olmaktadır. Türkiye'yi AB kapısı önünde sürekli olarak tutabilmek için çok önemli bir dayanaktır. Türkiye'nin diğer bölge ülkeleri ile ilişkileri gelişirse ya da Türkiye bölgesel bir güç olma yolunda önemli adımlar atmaya başlarsa Türkiye'yi zaafa uğratacak sorunlar kolaylıkla yaratılabilecektir. Hatta iç savaş çıkarmaları için ellerinde bir koz olacaktır. ABD ve İngiltere'nin Kuzey Irak'ta oluşturdukları otonom Kürt bölgesine karşılık Türkiye içindeki Kürt kozları ile denge sağlayabileceklerdir. Kürt kartı kıta Avrupa'sı için Kafkasya'da da ileride kullanılacak bir araçtır.